Ayrım 24.
O ileri gelen kişinin İngiliz rıhtımındaki dillere destan evi ışıklarla donatılmıştı. Kırmızı çuha kaplı, ışıklandırılmış ön kapıda yalnız jandarma değil, bir polis komiseri ve düzinelerle polis şefi toplanmıştı. Faytonlar gelip gidiyor, gidenlerin yerini kırmızı giysili ya da şapkalarında tüyler bulunan uşaklarıyla yenileri alıyordu. Kupa arabalarından yıldızlar, kurdeleli nişanlar takınmış üniformalı erkekler ve atlaslar, astraganlar içinde kadınlar, gürültüyle açılan basamaklara dikkatle basarak iniyor, hızlı adımlarla ve gürültüsüzce giriş yerindeki çuhanın üzerinden geçiyorlardı. Her yeni araba geldikçe kalabalıkta fısıltılar duyuluyor, şapkalar çıkarılıyordu. Kalabalıktan, çar mı? Hayır bakan, prens, elçi, tuğları görmüyor musunuz? Sesleri işitiliyordu. Kalabalığın arasında başkalarından daha iyi giyinmiş biri herkesi tanıyor gibiydi ve o zamanların en ünlü soylularının adlarını söyleyip duruyordu. Artık baloya çağrılı konukların üçte biri gelmişti. Öyleyken bu baloda bulunmaları gereken Rostoflar'da giyim hazırlıkları hızla sürüyordu. Rostoflar'da bu balo için birçok hazırlık yapılmış, acaba çağrı gelmeyecek, giysi zamanında hazır olmayacak, her şey gerektiği gibi yapılmayacak mı gibi korkular yaşanmıştı. Rostoflarla birlikte kontesin dostu, aynı zamanda akraba olan saray nedimelerinden zayıf, sarı benizli Maria Ignatievna Peronskaya'da gidiyordu baloya. Taşralı Rostofları Petersburg Yüksek Sosyetesi'nde yöneten oydu. Gece saat 10'da Rostoflar Nedime'yi almak için Tavrichevski bahçesine uğrayacaklardı. Saat 10'a 5 kaldığı halde genç kızlar daha giyinmemişlerdi. Natasha ömründe ilk kez büyük bir baloya gidiyordu. O gün sabah 8'de kalkmış, bütün günü heyecanlı, telaşlı uğraşmalar içinde geçirmişti. Sabahtan beri bütün çabaları bir noktaya yönelmişti. Kendisi, annesi, Sonya, sözün kısası hepsi olabildiği kadar güzel giyimli olmalıydılar. Sonya ile Kontes kendilerini bu bakımdan tam olarak ona bırakmışlardı. Kontes'in üzerinde kadifeden massaka bir giysi, iki genç kızın üzerinde ise ipek pembe bir astar üzerine geçirilmiş duman gibi incecik beyaz giysiler, bellerinde gül tomurcukları olacaktı. Saçları Yunan stili taranacaktı. Önemli olan her şey artık yapılmıştı. Ayaklar, eller, boyun ve kulaklar özel bir çaba gösterilerek baloya gidecek bayanlara yakışır biçimde yıkanmış, üzerlerine güzel kokular ve pudra sürülmüştü. Ajurlu ipek çoraplar ve kurdeleli atlas patikler geçirilmişti ayaklara. Saç tuvaletleri de hemen hemen bitmişti. Sonya'nın giyinmesi sona ermek üzereydi, Kontes'in de giyinmesi bitiyordu. Herkes omuzlara alınmış bir bornozla aynanın karşısında oturuyordu. Sonya artık giyinmiş olarak odanın ortasında duruyor, en küçük parmağını acıtırcasına bastırarak toplu iğnenin altında hışırtılı bir ses çıkaran son kurdeleyi tutturuyordu. Natasha saçları taranırken başını yana doğru çevirdi, saç tuvaletini yapan hizmetçinin bırakmaya vakit bulamadığı saçlarını eliyle tutarak ''Öyle değil, öyle değil Sonya'' dedi. ''Kurdele öyle konmaz, buraya gel.'' Sonya oturdu, Natasha kurdeleyi başka türlü taktı. Natasha'nın saçlarına biçim veren hizmetçisi, ''Bir dakika küçük hanım, böyle olmaz ki.'' diyordu. ''Aman tanrım, sonra yaparsın canım, ne olacakmış?'' Kontes'in sesi duyuldu. ''Çabuk bitirecek misiniz? Saat 10 oldu.'' ''Şimdi, şimdi. Siz hazır mısınız anne?'' ''Yalnızca hotoz takılacak.'' Natasha, bensiz takmayın sakın diye bağırdı. Bensiz takamazsınız. Ama saat 10 oldu. Baloya saat 10.30'da gitmeye karar verilmişti. Oysa Natasha'nın giyinmesi ve Tavrichevski bahçesine uğramaları gerekiyordu daha. Natasha saç tuvaletini bitirince altında balo patikleri görünen kısa bir eteklikle ve annesinin hırkasıyla Sonya'nın yanına koştu, onu tepeden tırnağa süzdü. Sonra koşarak annesinin yanına gitti. Onun başını oraya buraya çevirerek hotozunu yerleştirdi, ağarmış saçlarını usulca öptü, hemen sonra da eteğini bastıran kızların yanına koştu. İş yalnız Natasha'nın fazla uzun etekliğine kalmıştı. İki genç kız iplikleri dişleriyle kopararak onu bastırıyorlardı şimdi. Üçüncü genç kız dudaklarıyla dişleri arasında toplu iğneler, kontesle Sonya arasında mekik dokuyordu. Dördüncü genç kız bir elini ta yukarıya kaldırmış duman rengi giysiyi tutuyordu. Mavruşka, çabuk ol şekerim. Şuradan yüksüğü verir misiniz küçük hanım? Kont kapıdan seslenerek artık bitirecek misiniz diye sordu. Alın bakalım, size esans getirdim. Peronskaya'nın bekleye bekleye canı çıkmıştır. Oda hizmetçisi eteği bastırılmış duman gibi hafif giysiyi iki parmağıyla kaldırıp üzerine üflüyor, sanki elinde tuttuğu şeyin hafifliğini, temizliğini göstermek istiyormuş gibi silkerek, "Hayır küçük hanım," diyordu. Natasha giysiyi giymeye başladı. O sırada yüzünü kapayan o tül gibi giysinin altından kapıyı açmış olan babasına, "Şimdi girme baba," diye bağırdı. Sonya kapıyı kapadı. Bir dakika sonra kontu içeriye aldılar. Üzerinde lacivert bir frak, ayağında uzun çoraplar, iskarpinler vardı. Kokular, pomatlar sürünmüştü. Natasha odanın ortasında durup incecik giysisinin pillerini düzelterek, "O kadar yakışıklısın ki baba, harika olmuşsun," dedi. Yere diz çökmüş olan genç kız giysinin eteklerini çekerek ve ağzının bir kenarına sıkıştırdığı toplu iğneleri diliyle öbür yana geçirerek, "İzin verin küçük hanım, izin verin," diyordu. Sonya, Natasha'nın giysisini gözden geçirerek çaresiz kalmış gibi, "Sen bilirsin," diye söylendi. "Sen bilirsin ama gene de uzun." Natasha boy aynasında kendini görebilmek için daha geriye çekildi. Giysi uzundu, küçük hanımın arkasından yerlerde sürünen Mavruş'a, "Doğrusu hiç de uzun değil hanımefendi," dedi. Kararlı bir kız olan Dunyaş'a, göğsündeki mendilinden bir dikiş iğnesi çekip çömeldiği yerden işe girişerek konuştu. "Peki peki, uzunsa kısaltırız, bir dakika bastırıyoruz." Bu sırada içeriye çekingen bir tavırla, sessiz adımlarla, başında hotoz, sırtında kadife bir giysi olan kontes girdi. Kont, "Ah güzelim benim," dedi, "hepinizden güzel." Kontese sarılmak istedi ama o kızarak giysisini buruşturmamak için geriye çekildi. Natasha, "Anne, hotozu biraz daha yana eğ," dedi, "dur ben iliştireyim." İleri doğru atıldı ama eteğini bastıran genç kızlar onun arkasından yetişemedikleri için incecik giysisinin bir parçasını kopardılar. "Aman tanrım, ne oldu şimdi? Elbet suç bende değil." Dunyaş'a, "Zarar yok, bastırırım, anlaşılmaz," diyordu uysallıkla gülümseyerek. İçeriye giren dadı kapının eşiğinden, "Güzeller güzeli, kraliçem benim," dedi. "Sonyuşka da öyle, ikisi de ne güzel olmuşlar." Sonunda saat 10'u çeyrek geçe faytonlara binip gittiler. Ama daha Tavriçevski bahçesine uğramaları gerekiyordu. Peronskaya hazırdı, yaşlılığına ve çirkinliğine karşın onun evinde de Rostovların evindeki sahnelerin aynısı yaşanmıştı. Yalnız o böyle telaşlanmamıştı. Ama yaşlı, çirkin bedeni, aynı biçimde yıkanmış üzerine güzel kokular, pudralar sürülmüş, kulaklarının arkası aynı dikkatle yıkanmış, dahası Rostovlarda olduğu gibi yaşlı bir oda hizmetçisi, hanımı, arma işlenmiş sarı bir giysiyle içeri girdiği vakit onun giyimine hayran hayran seyretmişti. Peronskaya Rostovların giyimini övdü. Rostovlar da onun giyimini övdüler. Sonra da hepsi saç tuvaletlerini bozmamaya, giysilerini buruşturmamaya çalışarak saat 11'de arabalara yerleşip gittiler. 15. Natasha o gün sabahtan beri bir dakikacık boş vakit bulamamış ve bir kez bile nelerle karşılaşacağını düşünme fırsatı yakalayamamıştı. Rutubetli soğuk havada yarı aydınlık ve sarsılarak giden arabanın sıkışıklığı içinde ilk kez orada baloda, ışıl ışıl salonlarda kendisini bekleyen şeyleri zihninde canlandırmaya çalıştı. Müzik, çiçekler, danslar, çar ve Petersburg'un bütün kalburüstü gençleri. Onu bekleyen şeyler o kadar güzeldi ki bir türlü bunların olacağına inanamıyordu. Bütün bunlar hissettiği soğukla arabanın sıkışıklığına, karanlığına o kadar aykırı şeylerdi ki. Kendisini bekleyen her şeyi ancak girişteki kırmızı halının üzerinden geçerek sofaya girip kürk mantosunu çıkardığı ve Sonya ile birlikte annesinin önünden geçip çiçeklerin arasında ışıklandırılmış merdivenden yukarı çıktığı anda kavradı. Baloda nasıl davranması gerektiğini ancak o zaman anımsadı. ve genç bir kızın baloda kesinlikle öyle davranmak zorunda olduğunu sandığı için gururlu bir tavır takınmaya çalıştı. Ama gözlerinin oraya buraya kaydığını duyumsuyor, hiçbir şeyi belirgin olarak göremiyordu, nabzı dakikada yüz atıyor ve yüreğine saldıran kanının vuruşlarını duyuyordu. Bu yüzden kendisini gülünç gösterecek o tavrı bir türlü takınamıyor, heyecandan ürperiyor ve bütün gücüyle duygularını açıklamamaya çalışarak yürüyordu. Bu da ona en çok yakışan tavırdı. Önlerinde arkalarında içeriye giren, aynı biçimde balo giysileri giymiş, yavaş yavaş konuşan çağrılılar vardı. Merdivenin iki yanındaki aynalarda beyaz, mavi, pembe giysiler giymiş, çıplak boyunlarıyla kollarına elmaslar, mücevherler takmış bayanların silüetleri görünüyordu. Natasha aynalara bakıyor, orada gördüğü silüetler arasında kendisini başkalarından ayıramıyordu. Her şey bir bütün olarak birbirine karışmış, parlak bir geçit resmi durumuna gelmişti. Birinci salonun giriş kapısında konuşmaların, ayak seslerinin, selamlaşmaların tek düze uğultusu, Natasha'nın kulağına adeta sağır etmişti. Işıklar, pırıltılar gözlerini daha çok kamaştırdı. Yarım saattir giriş kapısında her girene "sizi gördüğümüz için çok sevinçliyiz" sözlerini söyleyen bayanla bay, Rostovlarla Peronskaya'yı da aynı sözlerle karşıladılar. İkisi de beyaz giysi giymiş, siyah saçlarına aynı güllerden takmış olan genç kızlar aynı şekilde diz kırdılar ama ev sahibi bayanın bakışı elinde olmayarak incecik Natasha'nın üzerinde daha çok durdu. Ona bakarken ev sahibi olarak herkese yaptığı gibi değil de başka türlü ve yalnız Natasha'ya yönelen bir tavırla gülümsedi. Belki de ona bakarken kendi genç kızlığının artık bir daha geri gelmeyecek mutlu çağını ve ilk balosunu anımsamıştı. Evin beyi de Natasha'nın arkasından uzun uzun bakarak konta kızının hangisi olduğunu sordu. Kendi parmaklarının ucunu öperek "güzel, çekici" dedi. Salondaki konuklar giriş kapısının önünde toplanmış, birbirlerini sıkıştırarak çarı bekliyorlardı. Kontes bu kalabalığın ön sıralarında yer aldı. Natasha birkaç kişinin kendisi için kim bu diye sorduklarını işitiyor ve ona baktıklarını duyumsuyordu. Kendisine fazla dikkat edenlerin onu beğendiklerini anladı ve bunu anlayınca biraz yatıştı. "Bizim gibi olanlar da, bizden aşağı olanlar da var" diye düşündü. Peronskaya balodaki en önemli kişileri kontese adlarıyla tanıtıyor. "İşte bakın, şu saçları ağarmış olan Hollanda elçisidir" diyerek, ağarmış gümüş rengi saçları kıvır kıvır, çevresindeki bayanları bilinmeyen bir şeye güldüren bir yaşlıcığı gösteriyordu. İçeri giren Helen'i işaret ederek, "Hah, işte Petersburg'un çariçesi, Kontes Bezuhova da geldi" dedi. "Ne kadar da güzelmiş. Maria Antonovna'dan aşağı kalmaz. Bakın, yaşlılar da gençler de çevresinde fır dönüyor. Hem güzel hem de zeki. Diyorlar ki prens onu çılgınca seviyormuş. Bu ikisine gelince bunlar güzel değiller ama ilgi çekiyorlar." Bunu söylerken salondan geçen bir bayanla kızını gösteriyordu. "Bu koca bekleyen bir milyoner kızıdır. Şunlar da koca adayları." Yanlarından başı dimdik geçen ve bayanların başlarının üzerinden öbür yanlarında bir yere bakan çok yakışıklı bir süvari muhafız subayını gösterdi. "Bu Bezuhova'nın kardeşi Anatol Kuragin'dir. Ne kadar yakışıklı değil mi? Diyorlar ki onu bu zengin kızla evlendireceklermiş. Sizin yeğen Drubetskoy da bunun çevresinde dönüp duruyor. Milyonları var" diyorlar. Kontes Kolenkor'un kim olduğunu sorunca Peronskaya, "Nasıl bilmiyorsunuz, bu Fransız elçisi, evet ta kendisi" dedi. "Bakın, sanki çağırmış gibi. Ama ne olursa olsun şu Fransızlar sevimlidirler, doğrusu çok sevimli insanlardır. Sosyetede onlardan daha hoş insan bulunmaz. Bakın, karısı da geldi. Hayır, bizim Maria Antonovna hepsinden daha güzel doğrusu. Hem de ne kadar sade giyinmiş, olağanüstü." Sonra Bezuhov'u işaret etti. "Şu şişmana gelince, şu gözlüklü var ya, dünyaca tanınmış bir masondur. Karısıyla yan yana getirin, tam bir palyaço." Pierre şişman gövdesiyle hafifçe yalpalayarak herkesi yara yara, sanki kalabalık bir pazar yerinden geçiyormuş gibi aldırmaz ve içten bir tavırla sağa sola başıyla selam vererek yürüyordu. Kalabalığın içinde ilerlerken birini aradığı anlaşılıyordu. Natasha sevinçle ona hiç yabancı olmayan bu yüze, Peronskaya'nın palyaço dediği Pierre'in yüzüne bakıyor, kalabalıkta onları ve özellikle kendisini aradığını anlıyordu. Pierre, Natasha'ya baloya geleceğine ve ona bir kavalye tanıştıracağına söz vermişti. Ama Bezuhov onların bulunduğu yere gelmeden önce pencerenin önünde ayakta, göğsünde yıldızlar ve kurdeleli nişanlar olan uzun boylu bir erkekle konuşan, orta boylu, beyaz üniformalı, çok yakışıklı, esmer bir adamın yanında durdu. Orta boylu, beyaz üniformalı genç adamı Natasha tanıyordu. Bu Bolkonski'ydi ve Natasha'ya daha neşeli, daha yakışıklı, daha gençleşmiş geldi. Prens Andrei'yi annesine gösterdi. ''Bakın bir tanıdığımız daha var, Bolkonski. Görüyor musunuz anne? Anımsıyor musunuz? Obradnoye'de evimizde bir gece kalmıştı.'' Peronskaya, ''Ay siz onu tanıyor musunuz?'' diye sordu. ''Ondan hiç hoşlanmıyorum. Şimdi her sözü yasa sayılıyor. Hem de öylesine kibirli ki kimseyi gözü görmez. Hık demiş babasının burnundan düşmüş. Speranski ile ilişkisi varmış, birlikte bir takım tasarılar hazırlıyorlarmış. Bakın kadınlara karşı nasıl davranıyor.'' Kadın onunla konuşuyor, oysa ona arkasını dönmüş. 16. Birden her şey devinmeye başladı. Kalabalıkta konuşmalar duyuldu. Herkes ileriye doğru gitti. Sonra kalabalık gene açıldı. Orkestra müziğe başladı ve birbirinden ayrılan iki sıranın arasından Çar girdi içeriye. Arkasından ev sahipleri geliyordu. Çar bu ilk karşılaşma anının sıkıntısından çabucak kurtulmak istiyormuş gibi sağa sola selam vererek hızlı hızlı yürüyordu. Orkestra o zamanlar Çar için yazılmış ünlü polonezi çalıyordu. Bu ezgi şöyle başlıyordu. Alexander, Yelizaveta, hayranlık uyandırıyorsunuz yüreklerimizde. Çar salona geçti. Kalabalık kapılara yüklendi. Birkaç kişi yüzlerinde değişik bir havayla hızlı hızlı girip çıktılar. Çar ev sahibi bayanla konuşarak kapıda gene göründü. Kalabalık gene dalga dalga geriye çekildi. Kim olduğu bilinmeyen bir genç şaşkın bir tavırla geri çekilmelerini rica ederek bayanların ayaklarına basıyordu. Kimi bayanlar yüksek sosyete kurallarını büsbütün unuttuklarını açığa vuran yüzlerle giysilerini buruştururcasına birbirlerini ite kaka öne doğru sokuluyorlardı. Erkekler polonezi oynamak için damlarının yanına yaklaştılar ve çift çift sıralanmaya başladılar. Herkes geriye çekilmişti. Çar gülümseyerek tempoya uymadan ev sahibi bayanın elini tutup yukarıya kaldırarak salonun kapısından dışarıya çıktı. Arkasından M.A. Narişnika ile birlikte ev sahibi, ondan sonra da elçiler, bakanlar, Peronskaya'nın hiç durmadan adlarını sıraladığı bir dizi general geliyordu. Damların yarısından fazlasının kavalyeleri vardı, bu yüzden polonezi oynamak için öne doğru yürüyor ya da yürümeye davranıyorlardı. Natasha dansa kaldırılmayarak duvarın dibine sıkıştırılmış, az sayıdaki damların arasında kalacağını duyumsuyordu. İncecik kollarını aşağı sarkıtmıştı. Daha yeni belirmeye başlamış göğsü düzenli olarak hafifçe kabarıp iniyordu. Soluğunu tutuyor, parlak ürkek bakışlı gözleriyle dünyanın en büyük sevincini ya da en büyük üzüntüsünü yaşamaya hazırmış gibi bir tavırla önüne bakıyordu. Ne Çar ne de Peronskaya'nın gösterdiği bütün önemli kişiler onu ilgilendirmiyordu. Aklında yalnız bir düşünce vardı. Yoksa kimse bana yaklaşmayacak mı? Yoksa ilk sırada dans edenlerin arasında olmayacak mıyım? Bütün bu erkeklerin gözü beni görmeyecek mi? Bunlar şimdi bakıyorlar ama herhalde beni görmüyorlar. Bakarken bile içlerinden, ha bu o değil, neme gerek bu diyorlarmış gibi geliyor bana. Hayır, bu doğru olamaz. Dans etmeyi ne kadar istediğimi, ne kadar güzel dans ettiğimi ve benimle dans etmekten ne kadar memnun olacaklarını bilmeleri gerekir. Oldukça uzun süre devam eden polonezin melodisi Natasha'nın kulaklarında hüzün veren bir anı olmaya başlamıştı artık. Ağlamak istiyordu. Peronskaya onlardan uzaklaşmıştı. Kont salonun öbür ucundaydı. Kontes, Sonya ve Natasha bu yabancı kalabalıkta kimsenin ilgilenmediği, kimsenin gerek duymadığı kişiler olarak ormanda yalnız kalmış gibi duruyorlardı. Prens Andrei, kim olduğu bilinmeyen bir bayanla birlikte önlerinden geçti. Herhalde onları tanımamıştı. Yakışıklı Anatol gülümseyerek elinden tuttuğu damına bir şeyler söylüyordu. Natasha'nın yanından geçerken sanki duvara bakıyormuş gibi baktı onun yüzüne. Boris iki kez yanlarından geçti, her geçişinde başını öbür yana çeviriyordu. Dans etmeyen Berk ile eşi onlara yaklaştılar. Burada yani baloda ortaya çıkan aile yakınlaşması, aile görüşmeleri için balodan daha uygun bir yer yokmuş gibi, Natasha'ya gurur yaralayıcı bir şey olarak göründü. Ona yeşil giysileri için bir şeyler söyleyen Vera'ya bakmadı bile, sözlerini dinlemedi. Char birlikte dans ettiği son damının yanında durdu. Üç kez dans etmişti o gece. Müzik kesildi. Kaygılı görünen bir yaver Rostov'lara doğru koştu, bir yerlere çekilmelerini rica etti. Oysa onlar zaten duvarın dibinde duruyorlardı. Orkestranın bulunduğu yerden belirli, ağır, insanı sürükleyen bir valsin melodisi yükseldi. Char gülümseyerek salona bir göz attı, bir dakika kadar geçti, henüz hiç kimse dansa başlamamıştı. Buyurcu bir yaver, Kontes Bezuhova'ya yaklaştı ve onu dansa davet etti. Bezuhova gülümseyerek yaverin yüzüne bakmadan elini kaldırdı, omuzuna koydu. İşini bilen buyurcu yaver, kendine güvenen bir tavırla telaşlanmadan, ölçülü bir devinimle damına sıkıca sarılarak onunla birlikte, önce kayar gibi yuvarlak dans yerinin kıyısından geçti. Salonun köşesine gelince damının sol elini yukarıya doğru kaldırdı ve onu döndürmeye başladı. Gittikçe hızlanan müziğin havasında yalnız yaverin hızla kayan çevik ayaklarındaki mahmuzların ölçülü şakırtıları duyuluyor ve her üç vuruşta bir dönüşlerde damının kadife giysisi açılarak fışkıran bir alev gibi dalgalanıyordu. Natasha onlara bakıyor, valsin bu ilk turunu yapamadığı için neredeyse ağlayacakmış gibi oluyordu. Prens Andrei sırtında beyaz alba üniforması, bu bir süvari üniformasıydı. Ayağında ipek çoraplar ve iskarpinler, dinç ve neşeli tavırla Rostov'ların yakınında halka olanların ön sıralarında duruyordu. Baron Firgov, ertesi gün yapılması düşünülen devlet şurasının ilk oturumundan söz ediyordu ona. Firgov, Speranski'nin bir yakını ve yasaları hazırlayan komisyonun çalışmalarına katılan biri olduğu için birçok söylentinin dolaştığı ertesi günkü oturum konusunda doğru haberler verebilirdi. Prens Andrei, Firgov'un kendisine söylediklerini dinlemiyor, kimi vakit çara, kimi vakit dans etmek için bir araya toplanan, ortada çember biçiminde dönenler arasına katılmaya kalkışmayan kavalyelere bakıyor, çarın huzurunda çekingenlik duyan kavalyeleri ve dansa kaldırılmak isteğiyle yanıp tutuşan damları seyrediyordu. Pierre, Prens Andrei'ye yaklaşarak elini tuttu. ''Siz her zaman dans edersiniz.'' ''Burada korunan genç bir bayanım var, küçük Rostova. Onu dansa kaldırır mısınız?'' Bolkonski nerede diye sordu. Sonra barona doğru yürüdü. ''Bu konuşmayı başka bir yerde sonuçlandırırız, baloda dans edilir.'' Öne çıktı. Pierre'in kendisine gösterdiği yöne doğru ilerledi. Natasha'nın heyecandan ürperdiğini belli eden ve çaresiz bir ifade taşıyan yüzü ilişti gözüne. Onu tanıdı, o andaki duygularını sezdi, onun sosyete yaşamına daha yeni girdiğini anladı. Penceredeki konuşmasını anımsadı ve neşeli bir yüzle Kontes Rostova'ya yaklaştı. Kontes kızararak, ''İzin verirseniz sizi kızımla tanıştırayım efendim.'' dedi.